Ayrım 3.
Asit yağmuruna karşı elektrik üreten santrallerin bacalarına filtre takılması ve araçların egzoz borularında katalitik dönüştürücüler kullanılması gibi önlemler alınabilir. Bazı ülkelerin bu tür uygulamaları başlatmış olmalarına karşılık, diğerleri konunun yaşamsal önem taşıdığını kavramaktan uzak görünüyorlar. Sülfür dioksit ve azot oksitler, elektrik santrallerinin bacaları ve araçların egzozlarından havaya karışır. Atmosferde kimyasal değişimler ortaya çıkar. Havadaki sülfürik asit ve nitrik asit yağmurla birlikte yeryüzüne iner. Asitli hava ve su insanlara zarar verir. Toprak da asitlerden payını alır. Gazlar ve asitler yapılara zarar verir. Zehirli su göllerdeki yaşamı öldürür. Gazlar ve asitler ağaçları kurutur. Ağaçlar topraktan zehirli asitler alırlar. Kimyasal gübreler. Günümüzde toprağın yoğun biçimde işlenmekte oluşu, doğal azot ve mineral çevrimlerinin gerçekleşmesine olanak vermemektedirler. Doğal organik atıkların yetersiz miktarda oluşu, topraktaki mineral ve humus oranının düşmesine ve buna bağlı olarak ürünün azalmasına yol açar. Çiftçilerin bu duruma karşı önlem olarak kullandıkları kimyasal gübreler ise akarsu ve göllere, zamanla da içme sularına karışarak gerek çevrenin gerekse insanların sağlığına zarar vermektedir. Bitki zararlıları, yabani otlar ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan güçlü kimyasal maddeler de insan ve çevre sağlığına zarar verecek niteliktedir. Bunlar kullanıldıkları yerlerdeki besin ağları üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler yaratırlar. Bitkilerin yenilen kısımları üzerinden kolaylıkla temizlenemeyen bu tarım ilaçları insan sağlığı için çok zararlıdır. Organik tarım. Yakıt sıkıntısı, artan harcamalar ve çevreye verilen zarar gibi olumsuzluklar göz önüne alınırsa, yoğun tarımın uzun dönemdeki geleceğinin çok parlak olmadığı söylenebilir. Doğanın çevrimleri ile uyum sağlayan daha doğal tarım yöntemlerine geri dönmemiz doğru olacaktır. Ekolojik ilkelere dayanan bu yöntemlerde yapılan tarıma organik tarım adı verilir. Nöbetleşe ekim ve doğal gübre kullanımı gibi organik tarım yöntemleri günümüzde başarı ile uygulanmaktadır. Bu yöntemler hem organik atıkların büyük bir bölümünün toprağa geri dönmesini ve topraktaki mineral ve humus düzeylerinin yükselmesini hem de doğal çevrimlerin gerektiği gibi işlemesini sağlamakta ve böylelikle çevreye zarar vermek yerine katkıda bulunmaktadır. Nöbetleşe ekim. Bazı ürün türleri topraktaki azotu tüketirken fasulye ve bezelye gibi bitkiler eksilen azotu tamamlama özelliğine sahiptir. Bu nedenle aynı tarlaya nöbetleşe olarak her yıl farklı bir ürünün ekilmesi doğal çevrimlere yardımcı olarak toprağın verimini artırır. Şalgam, buğday, ot ve yonca karışımı, arpa. Ekologlar bu yöntemlerin yaygın biçimde kullanılmasından yanadır. Artık pek çok kişi bu yöntemlerle elde edilen ürünlerin kimyasal maddeler içermediğini ve çevreye zarar vermeden üretildiğini bilerek sadece organik besinleri tercih etmektedir. Uyum sağlama. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Çok uzun bir süre boyunca çevreyle etkileşim içinde yaşamanın sonucu olan bu uyum, canlıların dünyanın her yerine dağılabilmesini sağlamıştır. Çevreye uyum sağlama, görünüş ve davranış değişimlerini de kapsar. Sıcak çöller. Çevreye uyum sağlamanın en iyi örneklerini, çok güç çevre koşullarının egemen olduğu, uçsuz bucaksız bölgeler olan çöllerde görebiliriz. Buralarda yaşayan bitkiler ve hayvanlar, sıcak ve kurak çöl ikliminde yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli olanaklara sahiptir. Örneğin, çöl canlılarının büyük bir bölümü gövdelerinde su ve besin depolayabilmelerini ya da vücut ısılarını dengede tutabilmelerini sağlayan yapısal değişimler geçirmişlerdir. Avustralya'nın iç bölgesi, Büyük Sahra'dan sonra dünyanın ikinci büyük çölüdür. Burada iklim koşulları ve kayaların yapısal özelliklerine göre değişen çeşitli çöl tipleri görülür. Bölgenin yerli halkı olan Avustralya yerlileri binlerce yıl boyunca hem otlaklarda hem de çölde yaşayabilmelerine olanak veren bir yaşam biçimi geliştirmişlerdir. Avustralya yerlilerinden oluşan bazı gruplar yakın bir geçmişe kadar geleneksel yöntemlerle avcılık ve toplayıcılık yaparak bu iç bölgelerde yaşıyorlardı. Avustralya'da bir çöl. Tuz çalısı adı verilen bitkiler çok derine giden kökleriyle yer altında bulabildikleri her damla sudan yararlanırlar. Uzun kulaklı Kuzey Amerika tavşanı, uzun kulaklarında bulunan yüzeye yakın kan damarlarını ısı yayarak vücut ısısının yükselmesini önler. Keseli çöl fareleri günün sıcak saatlerini toprağın altındaki yuvalarında geçirir ve karınlarını doyurmak için sadece geceleri dışarı çıkarlar. Bu hayvanların kuyruklarında yiyecek bulamadıkları zaman açlıktan ölmemelerini sağlayan yağ depoları vardır. Mulga ağaçlarında yaprak yerine buharlaşma yoluyla su kaybını en aza indiren genişlemiş yaprak sapları bulunur. Sıcak çöllerdeki yaşama uyum sağlayabilen canlılara ilişkin daha birçok örnek verilebilir. Kaktüsler su kaybını önlemek için yaprak yerine dikenler geliştirmişlerdir. Kuzey Amerika'ya özgü çöl tavşanının da çok uzun kulakları vardır. Çölleşme. Düşük verimli topraklar, aşırı otlatma ya da ağaç kesimi gibi nedenlerle çöle dönüşebilir. Gezegenimizin yüzeyinin büyük bir bölümü bugün bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Çölleşme sürecinin başlamış olduğu toprakların iyileştirilmesinin tarımsal üretim açısından sağlayacağı yararlar göz önüne alındığında, çölleşme sürecinin durdurulması ve toprağın verimli kılınması için gereken harcamaların çok da fazla olmadığı ortaya çıkar. Ancak bu alanda henüz yeterli önlem alınmadığı için topraklarını geleneksel yöntemlerle işlemeye çalışan küçük çiftçiler güç durumda kalmaktadır. Sahel, Afrika, 1970'lerin başları. Kuraklık ve çölleşme zaten güç ekilebilir nitelikteki toprağı çöl haline getirmişti. 100.000'den fazla insan ve milyonlarca hayvan açlıktan ölmüştü. Bir kaktüs bahçesi yapalım. Kaktüs bahçeniz için kumla karışık toprakla dolu ve üzeri çakıl taşları veya tahta parçaları ile süslenmiş, çok derin olmayan bir saksı gerekiyor. Kaktüslerinizi satın alabilir ya da kaktüs yetiştiren birinden birkaç fide alabilirsiniz. Bunun için ana bitkinin dibinden çıkan yavru kaktüsleri kırarak alın ve kurumaları için 2-3 gün beklettikten sonra toprağa dikin. Bir kez tuttuktan sonra kaktüsleriniz bol güneş ışığı ister ama su ve bakım gereksinimleri çok azdır. Bir kaktüs bahçesi. Altın top, ekinokaktüs, kaynana dili, opuntia, sütunlu kaktüs, kereus, sakallı kaktüs, sefalo, kereus. Kaktüslerin üzerine dökülen su akıp gider. Bu bitkilerin dış yüzeyi gövdenin içindeki suyu tutar. Aynı özellik dışarıdan içeri su girmesini de engeller. Buz çölleri. Buzlarla kaplı kutup bölgelerindeki koşullar da çöllerdekiler kadar çetindir. Uçsuz bucaksız güney ve kuzey kutup bölgeleri ve çevrelerindeki denizler uzun kış ayları boyunca karlar ve buzlar altında kalır. Buna karşılık bu alanlarda yaşamdan yoksun değildir. Bu olağanüstü güç koşullara bile uyum sağlamış olan canlılar vardır. Kutup ayıları Kışı buzun altında kazdıkları yuvalarında uyuyarak geçirirler. Ayakları kar ayakkabıları gibi geniş ve tüylüdür. Burada yaşayan tüm büyük hayvanların sıcakkanlı olmaları, yani dış koşullara karşın vücut sıcaklıklarının değişmemesi onları aşırı soğuktan korur. Kalın ve yalıtıcı yağ ve tüy katmanları sıcağı içeride, soğuğu dışarıda tutmaya yarar. Husky adı verilen köpekler ısı kaybından korunmak için top biçiminde kıvrılırlar ve kalın postları onları korur. Kuzey kutbu tilkisinin tüyleri mevsime göre renk değiştirir. Kışın kar beyazı olan bu hayvanın rengi yazın kızılımsı kahverengiye dönüşür. Bu bir kamuflaj örneğidir. Kutupların yerli halkı olan Eskimo'lar soğuktan korunmak için vücutlarına hayvan yağı sürer ve kalın kürkler giyerler. Kuzey kutbunda yaz. Kısa süren yaz mevsiminde kar ve buzların büyük bir bölümünün erimesiyle bir süre için çok çeşitli hayvan ve bitkileri barındıracak olan Kuzey Kutbu tundurası ortaya çıkar. Bitkilerin bir bölümü uzun kış aylarını toprağın altında tohum olarak geçirirken, diğerleri içerdikleri bir çeşit antifriz sayesinde donmazlar ve yaz geldiğinde gelişip tohum verirler. Sıcak ve kurak çöllerde de yaşamın canlanıp çeşitlendiği kısa dönemler vardır. Bunlar genellikle bir yağmurdan sonra suyun uyuyan tohumlara can vermesiyle ortaya çıkar. Kısa ömürlü olan çöl bitkileri çok az süren büyüme mevsiminden olabildiğince yararlanırlar. Kamuflaj ve taklit. Kamuflaj, bir bitki ya da hayvanın göze çarpmamak için doğal çevresinden ayırt edilemez bir görünüm almasıdır. Doğanın bazı canlılara verdiği bu yetenek, onları yırtıcı hayvanlardan koruma amacına yöneliktir. Aynı özellik, avlarını korkutup kaçırmamak için son ana kadar fark edilmemeyi başaran yırtıcı hayvanlarda da vardır. Taklit de bir tür kamuflaj tekniğidir. Bazı canlılar başka bir varlığın görünüşünü ya da davranışını taklit edecek şekilde uyum sağlamıştır. Dil balığı deniz dibinde düşmanlarından saklanmak için mat ve kum rengindeki derisinden yararlanır. Arı orkidesinin çiçeği tıpkı bir arı görünümündedir. Eş arayan arılar bu görünüme aldanıp çiçeğe konarlar ve ayaklarına yapışan çiçek tozlarıyla bitkinin üremesini sağlarlar. Tohumlar. Bitkiler gibi tohumlar da varlıklarını sürdürebilmek için çevreye uyum sağlarlar. Tohumlar çoğu zaman rüzgar tarafından taşındıkları için büyük bir bölümü rüzgarda kolay taşınmalarını sağlayacak özellikler taşırlar. Bulabildiğiniz kadar çeşitli tohum toplayıp büyüklük ve biçimlerini karşılaştırın. Sonra tohumlarınızı dışarı çıkarıp havaya atın. Rüzgarla birlikte nasıl ve nereye kadar gittiklerini gözleyin. Tohumların uyum sağlama yolları. Kara hindiba çiçeğininki gibi tüylü tohumlar, akça ağaç ve çınar ağacınınki gibi kanatlı tohumlar, katır tırnağı gibi tohum kesesinin patlamasıyla çevreye saçılan tohumlar, böğürtlen gibi meyvelerin içinde bulunan ve bunları yiyen hayvanların dışkılarıyla çevreye dağılan tohumlar, yaprak döken ve dökmeyen ormanlar. Bu iki orman türü, tropik yağmur ormanları ile birlikte dünyanın belli başlı 3 orman türünü oluşturur. Bu sayfadaki örneklerden de anlayacağınız gibi ayrı türlerdeki ormanlarda yaşam iklim farklılıkları nedeniyle çok değişik biçimlerde gelişmiştir. Yaprak dökmeyen kozalaklı ormanlar. Tohumları kozalaklar içinde gelişen ağaçlara kozalaklı ağaç denir. Ladin, sedir, karaçam, Köknar ve fıstık çamı gibi ağaçlardan oluşan çok büyük ormanlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü, az yağışlı ve soğuk bölgelerde görülür. Örneğin Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının kuzey bölümleri ile dünyanın her yerindeki dağlık bölgeler. Güneye indikçe kozalaklılar yaprak döken ağaçlarla karışık olarak görülmeye başlar. Kozalaklı ağaçların çoğunda yaprak yerine iğneler bulunur. İğnelerin yüzeyinin küçük olması buharlaşma yoluyla su kaybını azaltır. Bu ağaçların çok büyük bir bölümü yıl boyunca yeşilliklerini korudukları için sürekli biçimde besin üretirler. Kurtların grimsi kahverengi kalın kürkleri hem kamuflaja hem de soğuktan korunmaya yarar. Dalları az sayıda ve iğneleri sert olduğundan bu tür ağaçların hayvanlar için fazla besin değeri yoktur. Ormanın tabanındaki toprak verimsiz olduğu ve büyük ağaçlar güneş ışınlarını engellediği için bitki ve buna bağlı olarak hayvan türleri sınırlı sayıdadır. Orman pek çok bakteri ve solucan türünün yaşaması için fazla soğuk olduğundan ölü bitkilerin ayrışma süreci yavaştır. Toprak ayrı katmanlar halindedir. Humus oranı düşüktür. Buna bağlı olarak azot ve mineral çevrimlerinin etkinliği azdır. Bazı hayvanlar yıl boyu ormanla uyum içinde yaşarlar. Geyikler yiyecek bulmak için ormanın uzak köşelerine giderken, sincap ve ayılar depoladıkları yağ sayesinde aylar sürecek olan kış uykusuna yatarlar. Kısa süren yaz mevsiminde orman canlanır. Çoğalan böcekler, yuva yapmak üzere kuzeye gelen kuşlar için zengin bir besin kaynağı olur. Kozalaklar güneş altında hızla büyür. Kırmızı ispinozun güçlü kargası kozalakların içindeki tohumları çıkaracak biçimde gelişmiştir. Kozalakları tanıyalım. Bir kozalağın iğnelerinin biçimine bakarak hangi ağaca ait olduğunu anlayabilirsiniz. Başlıca türler şunlardır. Karaçam, 12 ile 20 arasında iğneden oluşan demetler. Sonbaharda dökülürler. Köknar, küt uçlu, birbirinden ayrı iğneler. Sedir ve ardıç, küçük, yassı, balık puluna benzer yapraklar. Fıstık çamı, dip kısımları birbirine bitişik, iki ya da daha çok iğneden oluşan gruplar. Ladin, sivri uçlu, sert, dört yüzeyli iğneler. Porsuk ağacı, deriye benzer, yassı iğneler. Yaprak döken ormanlar. Bazı ağaç türleri yılda bir kez tüm yapraklarını dökerler. Bunlar ilkbaharda çiçek açan bitkilerdir. Bu tür ağaçlardan oluşan ormanlar, ılıman iklim koşullarına sahip olan ve yıl boyunca düzenli yağış alan bölgelerde görülür. Avrupa kıtasının çok büyük bir bölümü, Japonya, Asya kıtasının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu bir zamanlar meşe, kayın, akça ağaç ve diş budak gibi ağaçlardan oluşan bu ormanlarla kaplıydı. Yaprak döken ağaçlar büyük ve geniş yaprakları sayesinde gelişme mevsimi boyunca güneş ışığından yararlanarak fotosentez yapabilirler. Yapraklar sert rüzgarların ve soğuk havanın başlamasından önce düşer. Her ağaç bir canlı topluluğu için barınak ve besin kaynağıdır. Zengin toprak ve bol güneş ışığı çok çeşitli bitkilerin yetişmesini sağlar. Bu bitkiler de hayvan topluluklarının gelişmesine yardımcı olur. Dökülen yapraklar ve bol miktarda ayrıştırıcı, humus, nitrat ve mineral bakımından zengin bir toprak oluşturur. Yaprak döken ormanlar, dökmeyenlere kıyasla kışın daha canlı olur. Yine de ilkbahar ve yazın sıcak, güneşli günlerinde orman yaşamı çok daha hareketlidir. Bitkiler, böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlar çoğalır ve ormanı doldururlar. Güney Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika kıtasının güneyinde yetişen yaprak döken ağaç türlerinin çoğu, kozalaklı ağaçlara özgü özellikler geliştirerek bu bölgelerin çok sıcak ve kurak iklimine uyum sağlamıştır. Yıl boyunca yeşil kalan bu ağaçların küçülmüş ve kalınlaşmış olan yaprakları su kaybını en aza indirger. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgelerinden bir yaz görüntüsü. Gri sincap, yüksük otu, kırlangıç kuyruklu kelebek, beyaz kuyruklu geyiğin benekli derisi onu otların arasında görünmez kılarak düşmanlarından korur. Meşe ağacı, akça ağaç, kayın ağacı, eğrelti otu ve diğer küçük bitkiler, sarı ötleyen kuşu, cüce sorex, palamut ağaç kakanı ayakları ve kuyruğu ile ağaç gövdesine sıkıca tutunur. Bir ağacın boyu nasıl ölçülür? İnce bir kağıt şeridi ağacın gövdesine kendi boyunuz hizasında toplu ile tutturun ve yüksekliğini ölçün. Cetveli kol mesafesinde tutarak kağıt şerit cetvel üzerinde 3 santime gelene kadar geri gidin. Ağacın tepesinin cetvelin neresine geldiğine bakın ve bu sayıyı 3'e bölüp çıkanı kendi boyunuza çarpın. Örnek 21 santimetre bölü 3 çarpı 150 santimetre eşittir 1050 santimetre ya da 10.5 metre. Ormanlar ve insan. İnsanın varlığı ormanları çeşitli biçimlerde etkilemiştir. Ağaçların kağıt yapımı, inşaat ve mobilya endüstrileri gibi alanlarda kullanılması, ormancılığı çoğu ülkenin ekonomisi için çok önemli kılmaktaysa da, bu yüzden çevrenin zarar görebileceği de unutulmamalıdır. Bu durum, özellikle bir bölgenin doğal ağaç örtüsü hızlı büyüyen, farklı türdeki plantasyon ağaçları ile değiştirildiği zaman ortaya çıkar. Bu tür davranışların doğal yaşam alanlarını yok etmesi, türlerin varlığını tehlikeye düşürmesi ve bölgenin doğal görünümünü bozması kaçınılmazdır. Plantasyonlar, endüstri açısından gerekli olmalarına karşın ekolojik açıdan zararlı olabilirler. Tarım alanlarının ve kentlerin genişlemesi, yaprak döken ve karışık ağaçlardan oluşan eski ve büyük ormanlardan geriye fazla bir şey kalmamasına neden olmuştur.